Ayrım 7, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 91, 17. Bölüm. Dört akasya ağacı, cesur oduncunun afallamış bakışları altında rekor bir sürede dört akasyayı parçalara ayırmıştı. Oduncu marangoza anlaşılması güç bir rapor vermişti. Marangoz atölyesine yığılan odunları görünce inanmak zorunda kaldı. Delikanlı en güzel parçaları uzunlamasına kesmek için kaçınılmaz olan testereyi kullanmayı ve usta bir oduncunun bile eleştiremeyeceği kadar ince şeritler halinde tahta elde etmeyi öğrenmişti. Marangoz ile oduncunun arasında geçen tartışmaya kayıtsız olan cesur, gönderilmek üzere hazırlanan yelpaze biçiminde saplar, taraklar, kal potaları, küçük möbleler, sandık tabure gibi eşyalarla ilgileniyordu. Marangoz delikanlıya yaklaştı. ''Kesin talimat vermiştim ama sen onları çiğnedin. Bir ağacı kesmek için izin alınması gerektiğini bilmiyor musun? İdareye bunun gerekçesini göstermem gerekecek.'' ''Bu sizin sorununuz patron. Ben size aynı paraya daha çok ağaç kazandırdım. Arzu ettiğim tahta miktarını elde etmek için daha ne kadar ağaç kesmeliyim?''
''Odunculuk deneyimim bitmiştir.''
''Beni kovuyor musunuz?''
''Bu çok iyi olurdu. Ama eğer yanılmıyorsam sana koltuk ve katlanabilir sandalyenin nasıl imal edileceğini öğretmeye söz vermiştim.''
''Hafızanız çok kuvvetli.''
''Atölyeye çitle çevrili alana giren bir boğa gibi girilmez. Yıllardır burada çalışan titiz teknisyenlerim var ve çıraklarım da bana itaat edip doğru dürüst davranmayı bilirler. Senin bunu yapamayacağından korkarım.''
''Hele bir deneyelim.''
''Seni uyarıyorum. En ufak bir hatanda seni kovacağım.''
Patron ve işçisi el sıkıştılar. ''Şimdi başlayabilir miyim?''
''Yarını bekle. Sen...''
''Kaybedecek zamanım yok.'' Marangoz cesuru atölyedeki işçilere tanıtınca buz gibi bir hava oldu. Asık suratlar yeni gelene doğru çevrildiğinde hiç de hoş geldin der gibi değildi.
''Patron sizden cesuru çırak olarak kabul etmenizi istiyorum.'' diye açıkladı. ''Geç kalmış işleri bitirmek için size yardımcı olacak.''
Atölyenin ustabaşısı ''Ne yapmayı biliyor?'' diye sordu. ''Öğrenmeyi.'' diye yanıtladı delikanlı. ''Kim beni eğitecek?''
''Al şunu.''
Ustabaşı cesura aydemiri uzattı. Tahta saplı bu küçük alet ay biçimindeydi. Tunç bir ağız deri bir kayışla sapa sabitlenmişti. Alaycı bir üslupla bize yeteneklerini göster diye emretti. Cesur parmağını keskin bıçağın üzerinde gezdirip inceledikten sonra idareyi ele alacakmış gibi uzun süre atölyeyi inceledi. Aydemir'de yüzeyini düzleştireceği tahta parçasını seçmeden önce birkaç dakika bir örs kütüğüyle ilgilenerek vakit geçirdi.
Ustabaşı şaşırarak ''Bunu sana kim öğretti?'' diye sordu.
''Bir alet işlemek zorunda olduğu malzemeye mecburen uyum sağlar. Bu alet rendelemek için yapılmıştır, öyle değil mi?''
''Sen acemi değilsin.
Şimdiye kadar kimseye ihtiyacım olmadı ve böyle devam edip etmeyeceğimi merak ediyorum. Bana gösterecek başka bir şeyiniz yok mu?'' Patron işçilerine orayı boşaltmalarını işaret etti.
''Aslında sen kimsin oğlum?''
''Katlanabilir bir iskemle yapmayı arzu eden biri.''
''Gözüm benim yerimde mi?''
''O konuda rahat edin. İstediğimi elde ettiğim anda buradan gideceğim.''
''Peki beni izle.''
Marangoz bir sıraya oturdu, sağ eline bir tokmak, sol eline de bir yontma kalemi aldı. Dizlerinin arasına sıkıştırdı, ince bir tahta parçasına dikkat çekici bir düzgünlükte delikler açtı.
''Sıra sende.''
Cesur patronun yerine geçip hiç hatasız aynısını yaptı.
''Daha önce hiç tahtayla çalışmamış olduğuna inanamıyorum.''
''İster inanın, ister inanmayın, haydi devam edelim.'' Atölyede çeşit çeşit baltalar, testereler, bıçaklar ve yontma kalemleri vardı. Cesur kısa bir tereddütten sonra hepsini teker teker denedi. Eli kararlı, hareketleri doğruydu. Şaşkınlıktan ağzı açık kalan marangoz delikanlıya menteşe ve kancalarla kırlangıç kuyruğu biçiminde topladığı özenle kesilmiş tahta parçalarını nasıl kullanacağını gösterdi. Sivri külahlarla donatılmış köşelerin, tahta takozların tekniğini, zıvana dili ve zıvana deliğini birleştirme, düşme durumunda içindekilerin dökülmesini önlemek için sandıkları kapama sanatlarını,
oturma yerleri ve kutuların imalatını sağlayan doğru metotları açıkladı. Cesur'un eli her şeyi anlıyor ve hiçbir şeyi unutmuyordu. Hatta bazen hayran kalan ustasının elinden çok daha becerikli oluyordu.
Marangoz olmak için doğmuşsun oğlum. Her zorlukla baş edecek ve çok zengin olacaksın.
Katlanan sandalyemi elde etmek için daha kaç tabure yapmalıyım?
10 tane kadar yeter ama bundan zevk alacağına eminim.
Bana iskemlenin nasıl hasır kaplandığını gösterin.
Bunu yarın görürüz.
Yorgun musunuz?
Can evinden vurulan patron büyük ağırlıkları kaldırabilecek sağlamlıktaki iskemleyi hasırla kaplamak için örülmüş bitkisel lifler kullandı. Usta öğrencisinin şaşırtıcı yeteneklerini teste tabi tutarken Cesur onu bir kez bile hayal kırıklığına uğratmadı. Gece çabucak geçti. Marangoz uykusuzluktan harap olup uykuya daldığında Cesur ilk taburesini bitiriyordu.
Tatil günüydü, işçiler dinleniyordu. Sadece Cesur firavun inciri ağacının altında çalışıyordu. Çekiç ve yontma kalemini kullanırken çok eğleniyordu. Tahtanın ona sunduğu tuzaklarla oynuyordu. Taburenin yüzeyini kaygan bir taşla mükemmel bir şekilde dümdüz yapıyordu. Tecrübeli olsaydı güzel olduğu kadar sağlam bir mobilya bile yapmayı başaracaktı.
Siyah uzun saçlı sırık gibi bir genç kız Cesur sen misin diye sordu.
Benim. Oturabilir miyim?
Nasıl istersen.
Kısa kollu bir gömlek ve diz hizasında bir etek giyiyordu. Yanık tenli ve fingirdekti. Şekerli bir papirüs samı emiyordu.
Anlatılanları biliyor musun Cesur? Firavun inciri yapraklarının fısıltısı aynı bal kokusuna benzer. Yaprakları firuze, kapuğu çiğni gibidir ve meyveleri akikten daha kırmızıdır. Gölgesi serinletir ama ben terledim, çok terledim. Gömleğimi çıkarmama yardım edecek misin?
Şu anda meşgulüm.
İnce giysisini aşk elmalarını ortada bırakacak şekilde kendisi çıkardı ve atletik yapılı gencin kalçasına yaslandı.
Firavun inciri tasvirimi beğenmedin mi?
Patronumla akrabalık derecenle.
Genç Dilber'in suratı asıldı.
Ben yeğeniyim.
Patronlarımın beni konuşturup yanlarında tutmak için yanıma güzel bir kız göndermelerine alışmaya başlıyorum.
Yanılıyorsun ben.
Yalan söyleme. Kendisine gerçeği söylediğimi ve marangoz olmayı hiç düşünmediğimi dayına bildirebilirsin.
Onun sayesinde hızla ilerledim ve yakında güzel bir katlanan iskemlerin sahibi olacağım.
Burada kalmayacak mısın?
Yapacak daha iyi işlerim var.
Ama geleceğin...
Bırak onu ben düşüneyim. Yakın gelecekte sevişmeyi arzu eden harika bir kız görünüyor.
18. Bölüm. Teb şehri büyük bir heyecan yaşıyordu. Zira Büyük Ramses uzun süre kalmak üzere Delta'nın başkenti Per-Ramessu'dan Karnak'taki sarayına geliyordu. Saray erkanından bazıları kırsal hayatta, hatta kapalı tapınakta bir emeklilik süreceğini tahmin ediyorlar. Bazıları ise eski hükümdarın orada önemli kararlar alacağını sanıyorlardı. Büyük Ramses 57 senedir Mısır'a hükmediyordu ve 80 yaşına gelmekteydi. Saltanatının 21. yılında insanlık tarihine damgasını vuran barış ve huzur çağını başlatmak için Hititlerle bir barış anlaşması imzalamıştı. Ama babası Seti, annesi Tuya ve sevgili eşi kraliçe Nefertari ölünce yediği darbelerle umutsuzluğa kapılmıştı. Yakın arkadaşları yaşadıkları toprağı terk etmiş, 2 sene önce de onun yerine geçecek olan kültürlü ve bilgili oğlu Ha cennete gitmişti. Diğer oğlu Merneptah bu zor görevi üstlenecekti. Yaşı ve acı veren romatizması yüzünden Ramses, 2 ülkeyi yani yukarı ve aşağı Mısır'ı idare etmesi için Merneptah'ı bırakmıştı bile. Ama kaleme aldığı kraliyet kararnamelerini imzalayan kendisiydi. Mısır halkının inancına göre Firavun'un sayesinde gerçek yalanı yok ediyor, kötülük yapanlar cezalarını buluyor, toprakları sel basmıyor, karanlıklar aydınlık önünde kayboluyordu. Kral bir mağarada saklansa bile bütün canlıların seslerini duyan milyonlarca kulağa sahip değil miydi? Kralın gözleri yıldızlardan daha çok ışık saçmıyor muydu?
nehrin akışını düzene sokan akarsu yatağı, herkesin huzur bulacağı geniş oda, çelik duvarları olan kale, korkunç sıcaklarda serin su, kışın ise sıcak bir sığınak olarak kabul edilen Firavun, Mısır'ı Büyük Nil'den daha yeşil, daha refah kıldığı için gönüllerde taht kurmuştu. Büyük Ramses tahtırevanda taşınarak Karnak Sarayı'na vardı. Orada onu Başpapaz Amon, vezir, Tebin Belediye Başkanı ve birkaç subay karşıladı. Hepsi de ünü epeydir Mısır sınırlarını aşan meşhur hükümdarı yakından görecekleri için çok heyecanlıydılar. Firavun'un güvenliğine, özverili çalışmasının fark edilmesi için her şeyi seferber eden süvari temini Mehi sağlıyordu. Büyük Ramses yaşına rağmen taç giydiği andaki kadar etkileyiciydi. Uzun ve hafif kemerli burnu, yuvarlak ve yapışık kulakları, güçlü çenesi ve delici bakışları, emir vermeye alışık bir hükümdarın çehresini meydana getiriyordu. Saray göze çok hoş görünüyordu. Kolonlarla çevrili, kabul salonunun döşeme taşları ve duvarları şahane görüntüler üzerine resmedilmiş, papirüs, balık ve kuşlarla süslüydü. Güneşin yörüngesini simgeleyen oval şekillerin içine Ramses'in beyaz üstüne mavi renklerle betimlenmiş isimleri yerleştirilmişti. Mavi kantaron ve gelincikler duvarların üst kısmını süslüyordu. Firavun beyaz bir elbise, beyaz ve sarı bir peştemal, altın bilezikler, ayaklarında beyaz sandaletlerle altın rengi tahta çıktığında bu sıra dışı toplantıya kabul edilen herkes, Büyük Ramses'in devlet gemisinin dümenini hala sıkı bir şekilde elinde tuttuğunu hissetti. Teb Belediye Başkanı Aşmet Meapları diye söze başladı. Tanrı Amon'un şehri varlığınızdan memnuniyet duyuyor. Bütün canlıların anne ve babası olan sizin sayenizde mutlu ve huzurlu yaşıyor. Sözleriniz ruhumuzu beslemeye devam etsin. Siz mutluluğun koruyucususunuz. Firavun'a isyan eden kendi kendini yok eder.
Yolculuğum esnasında sevgili şehrim Teb'le ilgili raporları inceledim. Sen iyi bir başkansın ama yeni kurulan mahalledeki sakinlerin rahatlarını daha çok gözetmen lazım. Belediyenin bazı çalışmaları çok aksamış.
Haşmet Bağapları, çalışmalar sizin isteğiniz doğrultusunda yapılacak ve durum telafi edilecektir. Teb'de sizin güvenliğinizi sağlayan ve seçkin müfrezesini son derece iyi idare eden süvari temini Mehi'yi altın kolyeyle ödüllendirmeyi teklif edebilir miyim?
Ramses yorgun bir tavırla onayladı. Terfilere ve birçok saygın kişinin ruhunu teslim ettiği çocuksu onur oyununa epeydir ilgi duymuyordu. Bu Mehi için harika bir kariyerin başlangıcıydı. Firavun adına onu takdir eden vezirin ellerinden ince altın kolyeyi aldığında sadece yüzbaşı rütbesine yükselmeyecek, aynı zamanda zengin Teb şehrinin yüksek idare heyetine de katılacaktı. Kalın dudakları mutlulukla parlıyordu ama yine de Ramses'in onunla fazla ilgilenmemesinden ve törenin bu kadar kısa sürmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Firavun konuşmaya başladı.
Teb'in batı yakası yöneticisinden bir mektup aldım. Burada bulunmamın asıl nedeni bu mektup. Bu belgenin yazarı şikayetlerini dile getirsin.
Yüksek rütbeli tombul görevli Abri kendini Firavun'a takdim ederek önünde eğildi.
Haşmet Meapları, size bir hususu bildirmeyi kendime vazife bildim. Hakikat meydanı zanaatkarları sizin şanlı geçmişe sahip adanız Tutmosis'in hükümdarlığından beri kapalı bir toplum oluşturuyorlar. 3 asırdan fazla bir süredir varlıklarını sürdürüyor ve Krallar Vadisi'nde ebedi istirahatgahları hazırlıyorlar. Bu kuruluşta reformlar yapmak gerekmez mi?
Neden şikayetçisin?
Doğrudan sorulan soru katibin canını sıktı.
Haşmet Meapları, tam olarak şikayet ettiğim söylenemez ama bu lonca her gün bütçemizi sarsan bir miktarda erzak almak istiyor. Hizmetinde birçok yardımcıları var ve hakikat meydanının sakinleri sır vermemek zorunda olduklarından çalışmalarını kontrol etmek ve bunun sonucunda onlara bir şey kabul ettirmek imkansız.
Birçok memur usulsüz ayrıcalıklardan yararlanan bu loncanın görevinin ne olduğunu tam olarak bilmiyor.
Ne teklif ediyorsun?
Baş yönetici devam etmek için cesaretini topladı. Hükümdar açıkça savunmasını desteklemişti.
Hakikat meydanını ortadan kaldırıp zanaatkârlarını dağıtmayı teklif ediyorum. Çok büyük bir alana sahip olmayan bu köy ambara dönüştürülebilir. Biz de böylece vergiden muaf olanlar ve aileler vergilerini vermeseler bile önemli miktarda kazanç sağlarız. Yani bu çok eski kuruluşun kapatılması devletin yararına olacak.
Ramses'e artık bu projeyi gerçeğe dönüştürecek kararı almak düşüyordu hükümdar.
Hakikat meydanının amacını biliyor musun diye sordu.
Yüksek dereceli memur kasılıp kaldı.
Evet Haşmet Bey, demin de söylediğim gibi tahttaki firavunun karısının ve yakınlarının ebedi istirahatgahlarını hazırlamak.
Benim mezarımın yapımına saltanatımın ikinci yılında başlanmıştı. Ömrümün uzunluğu nedeniyle epeydir iş yapmadıkları için zanaatkârların faal olmadığını düşünüyor olmalısın.
Hayır Haşmet Mahapları, başka meşgaleleri de olduğunu biliyorum, zaten bunu demek istememiştim.
Firavun vazifesi gereği dünyada Tanrı'nın şehrini inşa ediyor ve tapınaklarını dikip Tanrılar için çalışıyor. Bu Pastis'te, Aribis'te, Perramesu'da, Memphis'te, Heliopolis'te, Hermopolis'te, Abidos'ta, Teb'de, Edfu'da, Elefantin'de, yukarı Mısır'da ve aşağı Mısır'da eser meydana geliyor ve değişik şekillerde devam ediyor. Bu eserin en önemli parçası ise hakikat meydanının yarattığı firavunun ebedi istirahatgahı. Her şeyin kaynağı doğuştur. Senin gibi dar görüşlülerin mezar sandığı şey aslında bir ışık yuvasıdır. İşte bu nedenle babam Seti bir kararnameyle köyün genişletilmesini buyurmuştur. Zanaatkarlar her gün ölümü yenmek için çalışıyorlar. Her türlü yaşam biçimine can veren manevi enerji Ka için yaratıyorlar. Firavundan firavuna geçen ve asla hiçbirinin şahsi malı olmayan Ka adına son konutumu kusursuz hale getirmek için sürekli çalışıyorlar.
Ama dışa kapalı ve dar kafalı olan sen bu sırrı nasıl anlayabilirsin ki?
Teb'de kalışımın mimarların köyünü güzelleştirmek, onlara daha çok hareket imkanı vermek ve istikrarı güçlendirmekten başka bir amacı olmadığını bil. Ve hakikat meydanından başka hiçbir şeyin önemi olmadığından yeryüzündeki varlığımın son senelerini bu göreve adayacağım.
7. ayrımın sonu. Sayfa 101.